Merhabalar değerli A9 TV izleyicileri. Ahir Zaman ve Yaratılış Dili programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam ve Onur Hocam'la ben karşınızda olacağız. Hocam bugün nasıl başlayacağız?
Şöyle, Allah her yerde bize can yaratıyor inşallah. Hayat yaratıyor. Bize bunu gösteriyor. Şimdi hayat dediğimiz konu aslında öyle basit bir konu değil. Yani hangi bilim dalıyla incelerseniz inceleyin. Yaşamın olması için, yani bir canlının yaşaması için açıkçası mucizeye ihtiyacı var. Evet. Ve Allah bize her canlıda o yüzden kendisinin ancak yaratmasıyla o canlının var olabileceğini ve canlılığın yani yaşamın ancak Allah'ın yaratmasıyla olabileceğini bize gösteriyor. Nitekim mesela bizim geçen yılki röportajlarında hocamızdan hatırlıyorum. Vücudumuzda saniyede meydana gelen reaksiyonlar çok fazla. Protein denen çok akıllı diye nitelendirdiğimiz moleküller var. Neden akıllı diyoruz biliyor musunuz? Çünkü bunlar iş yapıyorlar. Hem de müthiş hassaslıkta, uzmanlıkta yapıyorlar. Mesela hemoglobin çok iyi oksijen taşıyor. Mesela aldosteron çok iyi sodyumun ayarını kontrol ediyor. Bunun gibi vücudumuzda 100 bine yakın protein var. Bunların kimisi yapısal olarak görevli, kimisi de işlevsel olarak. Yani iş yapıyor. Kimisi de mesela kalite kontrolü yapıyor. Ve bizim bir tane bile hücremizin içerisine açıp baksak, kontrol etsek, neler oluyor, neler bitiyor diye bakıp incelesek, saniyede tüm vücudumuzda trilyonlarca işlemin, protein moleküllerinin bir yere bir şeyler taşıdığını, bir yerlere bir yerden sentezler olduğunu, sürekli bir elektrik akımıyla saniyede trilyonlarca verinin taşındığını, yani iletildiğini vücudumuzda bir dokudan beynimize, beynimizden başka dokulara, bizim vücudumuzda adeta muazzam, üstü bir sistem her an çalışmaktadır. Şimdi bir tane hücremizi dışarı çıkarsak, koysak, açsak içini, orada kendi kendine hareket eden proteinler görürüz bir müddet. Fakat bir müddet sonra bu hücre ölecektir ve hareket sonlanacaktır. Bakın şimdi bu masanın üzerinde birçok cansız eşya var. Burada işte çiçekler var değil mi? Bilgisayarlar, bardak, örtü vesaire. Şimdi bunlar kendi kendine hareket etse mesela, böyle anlamlı figürler ortaya çıkarsa. Mesela kitap boş bir sayfa açılsa, kitabın üstüne şu kalem kendi kendine manalı mesela cümleler, harfler bir anda yazmaya başlasa, insanın aklının ihtiyarını kaldırır bu. Çünkü kendi kendine cisimlerin hareket etmesi, değil mi? Ancak Allah'ın dilemesiyle mucize olacak. Normalde pratikte, dünyada ve kainatta böyle bir şeyin olduğunu biz hiçbir zaman gözlemlemeyiz. Evet. Hiç kimseye de böyle bir şey oldu bizim programda demesi anlatsak hiç kimse de inanmaz. Çünkü bu inandırıcı bir şey gelmez. Çünkü aklın mantık skalasının üstünde bir şey. Aynen öyle de madem mantığımız bu şekilde çalışıyor, o halde bizim vücudumuzda bu proteinleri kim hareket ettiriyor? Ya bizim şuurumuzla olan bir konu değil bu. Damarlarımızda sürekli milyonlarca alıyor hücresi değil mi? Oksijen taşıyor, sürekli bir yerlere gidiyor, bir akım var. Kalbim sürekli atıyor ve hücrenin içerisindeki mikro moleküller sürekli sentez yapıyor, o onu kontrol ediyor, onunla birleşiyor, o DNA'yı aralıyor, o DNA'yı tamir ediyor, o dönüyor, DNA'nın bozuk nükleotitlerini değiştiriyor. O yeni molekülleri sinir sisteminden gelen, lojistik ağından gelen yeni molekülleri birleştirip yepyeni başka bir molekül yapıyor. Bizim vücudumuzda sürekli moleküller hareket ediyor. Masanın üzerindeki moleküllerin kendi kendine hareket etmeyeceğine inanıyor da insan. Vücudumuz vesaire dünyadaki tüm canlılardaki bu sistemlerin kendi kendine var olduğuna nasıl inanabilir? Sadece basit, yani basit dememin sebebi şu, çok kısa düşünmeyle elde edilebilecek bir düşünce bu. Bir yorum bu değil mi Allah'ın izniyle? Yani Allah'ın ancak yaratmasıyla, onun iradesiyle canlılığın olabileceğini, moleküllerin anlam oluşturan, mesela Ender Bey diyoruz değil mi? Karşımızda canlı hareket eden, gören, gözleriyle bize bak, yani konuşan şuurlu bir varlık var. Onu oluşturan o atomlar ve moleküller, dokular, organlar ancak iradenin eseriyle bu hareketleri yapabilir. Kendi kendine nasıl bu masadaki bu cisimler hareket edemiyorsa, bizim vücudumuzdaki ve bütün canlılardaki bu moleküller de kendi kendine hareket edemez.
Evet.
İşte can, değil mi? Hayat budur. Allah'ın kontrol ettiği ve onun ol demesiyle hareket eden, anlamlı moleküller oluşturup sentezleyen ve karşımıza bir şuur addeden, bize gösteren bir şeye canlı deriz Allah'ın izniyle. İşte dünyada da şu an yaşayan bütün 7 milyar insanın, 7 milyar canlı insanın üstüne düşen en ilk görev bu. Allah'ın varlığını kabul etmek, ona samimi bir şekilde inanmak inşallah. Buna inanmayan insanların da biz çok öyle aciz mantık hatalarına düştüğünü ve trajikomik durumlara düştüğünü görüyoruz. Mesela Allah bunu bize de bunu da gösterdi. Nerede gösterdi? Mesela Akın Hocam'ın hemen videosu var. Oradan izleyebiliriz.
Ya o kadar büyük bir şey affetmeyin.
Yani canlısı diyor.
Can arasında böyle kutsal çok farklı bir şey yok. Yani cansız madde canlı madde arasında çok büyük bir fark yok.
Evrime inanan, şuursuz atomların kendi kendine oluştuğuna inanan mantık bunu söylüyor. O arasında bir fark yok diyor. Ama arasında muazzam bir fark var. Bilimin açıklayamadığı birçok nokta olan, içinde barındıran muazzam bir konu canlılık. Yani bütün dünya, kainat, 1,5 asırdır, kainat demeyeyim de, bütün dünyadaki bilim, evrime inanan özellikle materyalist bilimle uğraşan kişiler, 1,5 asırda zaten canlı yanmaya çalışıyorlar. Amaçları bu zaten, canlıyı oluşturmak. Madem canla canlı arasındaki farkı bu kadar büyütmeye gerek yok, zaten hani böyle bir şey zaten oluyor, hani bu niye bu kadar büyütüyorsunuz diyecek, denecek bir şey olsa, neler neler yapıyor insanoğlu şu anki teknolojisiyle. Yani bilgisayarla muazzam şu an teknolojik bir seviyedeyiz. Bir canı, bir protein molekülünü yapamıyor insanoğlu. Yapamıyor yani.
Sözünü keserek aynı kişiye o soruyu soralım, bakalım cevabı ne oluyor.
Ve cansız maddeden, cansız maddeden, tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Çünkü öyle bir nokta. Ya henüz yapamadık. Kusura bakmayın.
Yapamaz, yapılamaz da Allah'ın izniyle. Can, çünkü Allah'ın ancak kendi ruhundan üflediği, değil mi? Onun iradesi ve her an kudretiyle var olabilecek bir şey. Yani çok değişik teknolojik malzemelerin belki sentezini yapabilir insanoğlu. Çok daha ileri bir teknolojik seviyeye de çıkabilir. Ama yoktan canlıyı var edemez. Veya cansız molekülleri can olarak Allah'ın izni olmaksızın sadece bilim yaparak, yani laboratuvarlarda böyle bir şey oluşturulamaz. Bu mümkün değil. Çünkü yaşam ve can bize Allah'ın ancak yaratmasıyla,
hay sıfatıyla,
evet,
hayat veren
sıfatıyla, hayat sıfatıyla oluşan, karşımıza çıkan bir şey inşallah. Şimdi dünyada can her yerde var. Bir milimetre küp toprağı alıyoruz veya deniz suyunu alıyoruz, bir inceliyoruz, içerisinde binlerce canlı var. Binlerce can var. Toprak mesela, toprağın içerisine kazalım bakalım, inelim derinlere doğru, hala orada yaşayan, sistemleri olan ve sistemler kuran, şuhur adleden, öyle gösteren canlılarla karşılaşırız. Şimdi toprakla ilgili, herkesin toprak deyip geçmeyelim, düşünelim üstüne derin bir şekilde, bir sunumumuz var. Şimdi toprakla ilgili ayrıntıları sunumumuzda hep beraber izleyelim, görelim. Yeryüzünü saran mucize toprak. Mesela bir çay kaşığı toprakta yaklaşık 4000 çeşit mikroorganizma bulunmaktadır. Bu mikroorganizmalar, yani 4000 çeşit mikroorganizma içerisinde de yüz binlerce toplamında protein ihtiva eden, sentez eden, sürekli bir yerlere, değil mi, sentez yapıp yeni maddeler üreten canlılar bunlar. Sürekli bir şey üretiyorlar. Yani boş durmuyorlar. Canlı dediğimiz konu. Derin bir konu çünkü. Topraktaki mikroorganizmaların yoğunluğu ve yapmış oldukları bazı kimyasal işlemler toprağın verimliliği üzerine büyük rol oynuyorlar. Bu canlılar topraktaki ve bitkisel ve hayvansal artıkları parçalayarak ayrıştırır. Böylece hem enerji ihtiyaçlarını karşılar, hem de bitkiler için gerekli olan besin maddelerini bitkilerin alabilecekleri bir şekle dönüştürmüş olurlar. Ki bu çok enteresandır. Bakteri milyarlarca yıldır bu işlemi yapıyor. Yapmasa herkes aç kalır dünyada. Ama bakteriler bunu yapıyor ve bitkiye, atmosferdeki serbest azotu bitkinin kullanabileceği forma fikse ederek, nitrojen fiksasyon yapan bakteriler fikse ederek bunu bitkilere veriyor. Bitkiler de bunu fotosentezde kullanıyor ve bize yiyecek olarak sunuyor Allah'ın izniyle. Çünkü topraktaki bitki ve hayvan artıklarının içerdiği besin maddeleri, özellikle de nitrojenli bileşikler ve mineraller, bitkilerin hemen alıp kullanabilecekleri bir yapıda değildirler. Ancak bitkiler için sorun olan bu durum mikroorganizmalar tarafından çözülmekte ve toprak besince zenginleştiğinden verimli bir hale gelmektedir. Yani bakteriler tam olmaları gereken yerde, tam olmaları gerektiği zamanda, tam olması gereken enzimleri yani proteinleriyle orada var olurlar Allah'ın izniyle. Farklı yönlerden gelen su damlaları bu moleküllere çarptıkça onlar da suyu emerler. Bu toprağın altında bitkinin yaşaması için ne gerekiyor? Su ve suyun içindeki mineraller. Şimdi onları anlatıyoruz. Büyüyen damlalar kısa sürede toprağın içerisindeki suyun mineral depolarına dönüşürler. Bitkiler de su ihtiyaçlarını 2-3 ay için bu depolardan karşılarlar. Eğer bu depolar olmasaydı su toprağın derinliklerine sızacak ve bitkiler için en geç bir hafta içerisinde kuruyarak öleceklerdi. Şimdi gördüğümüz konu nedir? Bakın bakteriler fotosentez için gerekli azotu sağlıyorlar bitkilere. Toprağın kendi kimyasal mukavemeti de yoğunluğu ve yapısı da bitkilerin suyu emebilecekleri kadar zaman tanıyan bir yoğunlukta kimyasal formda olan bir maddelerden oluşunu görüyoruz toprağında. Yani toprak da cansız maddede her ne kadar cansız madde olarak nitelendirsek de aslında tam olması gereken formda evet. Ve tam olması gereken yerdedir. Allah Haç suresi 5. ayette şöyle buyuruyor. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten ürünler bitirir. İnşallah. Allah bize kudretini her canlıda gösteriyor. Mesela bir bitkinin gelişmesi için gerekli elementlerin sayısı 16 civarındadır. 16 tane periyodik cetveldeki farklı elementin olması gerekir. Bitkiler bunlardan bir kısmını havadan, karbondioksit, hidrojen ve oksijen bunlar. Bir kısmını da topraktan alırlar. Topraktan alınan elementler havadan alınanlara göre çok daha az olmalarına rağmen bir tanesinin bile yokluğu veya eksik alınması bitkinin gelişmesini son derece olumsuz etkilemektedir. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalısız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı su ile sulanırlar. Ama nasıl sulanır? Yani yukarıdan yağmur yağıyor ve yani insanlar suluyor. Ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısına üstün kılıyoruz. Özür dilerim, ben tekrar okuyayım. Yeryüzünde ayette Rad suresinde şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı su ile sulanırlar. Ama ürünlerdeki verim ve lezzette bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Hakikaten aynı mineralleri, aynı suyu almasına rağmen bazı bitkilerin, ürünlerinin bazılarına göre daha farklı, daha lezzetli, değil mi? Daha değişik formda olduğunu görüyoruz. Evet. Ama alınan malzemeler aynı. Aslına bakarsak dünyadaki bu hemen bütün canlılar için geçerli. Hepimiz aynı havayı soluyoruz, değil mi? Hemen hemen aynı yiyecekleri yiyoruz. Yani periyodik cetvel kadar farklı menümüz var kısacası. Periyodik cetveldeki atomlar kadar farklılık var. Ama herkes de aynı periyodik cetvelden menüsünü seçtiğine göre, herkes yaklaşık aynı yiyecekleri yediğine göre, tek hücreli canlısından, virüsünden, bitkisinden, uçan kuşuna kadar hepsinin ayrı ayrı özellikte olduğunu görüyoruz. Hem bitkilerde, hem hayvanlarda, hem de denizde yaşayan veya tek hücreli canlıların hepsinde Allah farklı farklı canlar ve kabiliyetler inşallah kılmıştır. Tabii. Bize her canlı da inşallah böyle farklı şekilde tecelli etmektedir.
İnşallah. Biraz önce Ender Elalıcıoğlu cansız maddeden işte canlı maddenin yapılamadığını ama aynı zamanda da arasında çok büyük bir fark olmadığından bahsetti. Gerçekten çok büyük bir mantık hezimeti. Yani evet. Canlı cansız arasında madem fark yok o kadar, insanların tahmin ettiği kadar, neden o zaman bu kadar Onur Hocam'ın da bahsettiği gibi büyük bir teknolojiyle bir hücre, hatta bir protein dahi üretilemiyor? Tabii Ender Elalıcıoğlu bilimin şu anda bunu yapamadığını kabul ediyor. Bir hücreyi yapamadığını kabul ediyor. Fakat bu konuda doğru söylemeyen insanlar da var. Şimdi onlarla ilgili bir video var. İnternetten buldum ben de. Ona bir bakalım. Ya evrimcilerin çelişkileri. Mesela birinci evrimci canlının ilk olarak nasıl oluştuğu metafiziktir, bilimi ilgilendirmez diyor.
Bunun ötesinde, bilim bunun ötesinde bir şey söylemiyor, metafiziktir.
Mesela ikinci evrimci ilk canlının nasıl oluştuğunu laboratuvarda gözlemliyoruz diyor.
Maddeden, canlı maddelerin öncülleri doğada kendiliğinden var olabilir.
Yani cansız maddeler canlı hale gelebilir.
Gelebilir bu. Laboratuvarda deneyse yapılmamıştır.
Üçüncü evrimci, biraz önce Ender Elmacıoğlu'nun anlatımı, cansız maddeden canlı bir gün yapılacaktır, ben buna inanıyorum diyor.
Cansız maddeden. Tamam mı? Bir canın oluşumunu laboratuvarlarda bu bilim yapacak. Ben bunu şey yapıyorum. Çünkü öyle bir yok. Ya henüz de yapamadık. Kusura bakmayın.
Dördüncü evrimci de yine cansız maddeden canlı maddenin oluştuğu gözlemler.
Şimdi cansız molekülüler bir araya geldi mi canlı molekül oldu.
Öyle evet. Mi? Hatta
size mantıklı geliyor mu?
İnanılmaz mantıklı gözlemliyoruz. Bunlar yapılıyor.
Şimdi biz Richard Dawkins'i soruyoruz yani ilk hücre konusundaki görüşü nedir diye, nasıl oluştuğu konusunda. Self-replicating molecule. Right, how did that happen? I told you we don't know. Bilmiyoruz diyor. Allah da ayette Zariyat suresinde şeytanın anlatırım. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişki ve aykırı görüşler içindesiniz buyuruyor. İnkar edenler için inşallah bu ayette Allah bildirmiş. Şimdi tabii bu kadar çelişkili olmaları normal. Çünkü kimisi işte bir konuda daha yalan söylemeyi tercih ediyor. Kimisi de bir konuda daha yalan söylemeyi tercih etmiyor. Yani aralarındaki tek fark bu. Evet. Yani evrim konusunda mesela oradaki Şafak Mert ve diğer şahıs o konuda da yalan söylemeyi tercih ediyor. Yani o konuda da doğru söylemeyi istemiyor. Diğer bütün konularda olduğu gibi evrimle ilgili anlattığı konularda. Çünkü evrim baştan aşağı yalandır. Yani her iddiası yalan üzerine kuruldur. Çünkü yalan olarak ortaya atıldığı için bütün iddialar da devam eden iddialar da yalan olmak zorunda oluyor. Mesela Ender Elmacıoğlu biliyor tabii. Yani ilk hücrenin yapılamadığını, hatta canlı hiçbir maddenin yapılamadığını, cansız maddeden. Bir gün birim yapacak diyor. Diğer oradaki şahıs da biliyor yapılamadığını. Ama o daha değişik bir metot geliştirmiş. Evrimin konusu değildir diyor bu. Yani ben de
üstünden atıyor.
Evet, yani o şekilde üstünden atmayı tercih ediyorum diyor. Tamamen evrimci bilim adamları şeydir yani, böyle hani böyle bir gidersiniz dükkana bir şey alacaksınızdır değil mi? Orada modeller vardır mesela, telefon alacaksınız, model beğenirsiniz, seçersiniz, alırsınız değil mi? Aynen öyledir. Evrim camiasında da binlerce yalan vardır. Bakın binlerce yalan vardır. Bu yalanlar evrimcilerin kitaplarında sergilenir, adeta vitrinde sergilenir gibi. Her evrimci de kendi beğendiği, ben bu yalanı en güzel bu yalanı söylerim, yani bunu güzel söyleyeceğime inanıyorum dediği yalanı seçer, beğenir, alır, o yalanı tekrarlar. Yani evrim budur. Yani evrimci dediğimiz bilim adamları oturup hani çok bize işte önlükleriyle işte biz bilim adamıyız, biz her türlü konuyu aşmışız, bütün konular bizden sorulur gibi bir hava çizseler de aslında yaptıkları sadece bu. İlk hücre konusunda ben diyor mesela acaba diyor ilk hücre yapılıyor mu desem, ilk canlı üretilebiliyor mu desem, yoksa bilimin konusu değil mi desem, ya da üretilemediğini kabul edip ama canlı cansız arasında pek bir fark yok mu desem, böyle düşünüyorlar karar, yani aralarından bir şey yapıyorlar, düşünüyor en sonunda ben şu yalanı söyleyeceğim diye karar veriyor ve o yalanı söylüyor. Bu yüzden aralarında acayip bir çelişki var. Şimdi Richard Dawkins bilmiyor mu ilk hücrenin yapılıp yapılamadığını? Yani kendi kendine oluştuğunu biz gözlemliyoruz diyor laboratuvar ortamında. Richard Dawkins'in haberi yok mu böyle bir deneyden? Dünyanın bir numaralı evrimcisi. Diyor ki Richard Dawkins, ilk hücre gerekiyor, artı bir hücrenin şöyle bir özelliği olması gerekiyor. Kendi kendini kopyalayabilmesi gerekiyor. Çünkü ilk hücre oluştu. Kendi kendini kopyalayamıyor. Ne işe yarayacak? Hiçbir şey yaramaz. Yani ortaya, oksijen olan ortama bırakın, belli bir süreden sonra zaten ölecektir. Kendi kendini kopyalayamadığı için yeryüzünde yine canlılık kalmayacaktır. Dolayısıyla nasıl bir şey olması gerektiğini biliyoruz diyor Dawkins konuşmasının devamında. Bu hücrenin ilk olarak kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan hücrenin yeryüzünde var olması gerekiyor diyor. Şimdi bizim evrimcilere soracak olursan, oho, zaten biz kendi kendine oluştuğunu da gözlemledik, her şeyi yaptık biz deneylerle. Biz size diyor isterseniz diyor bize verin diyor DNA siparişi verin diyor, biz size DNA yapalım diyor. Laboratuvar ortamında. Tabii bunların derinlerine indiğimiz zaman şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela diyor işte laboratuvar ortamında canlı ürettik. Soruyoruz nasıl ürettin diye sorduğumuzda iyice böyle derini eşelediğimizde şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Var olan hücreyi zaten bölünmesini sağlıyor. Elektrik veriyor hücreye. Hücre bir daha bölündüğü zaman, ikinci hücre oluştuğu zaman işte laboratuvarda hücre ürettik diyor. Yani daha da derinine indiğimiz zaman zaten böyle bir cevap veriyor ama böyle bir soru sorulmayacağını bildiği için rahatlıkla atıp tutabiliyor. Veyahut da mesela laboratuvar ortamında protein ürettik. Ne yaptın, nasıl ürettin? İşte bakterilere ürettirdik laboratuvar ortamında ama yaptık bunu. Sen bizim sorduğumuz o değil ki. Yani. Sen alacaksın amino asitleri, soluble amino asitleri, peptit bağıyla birbirine ilk başta ekleyip bir amino asit zinciri oluşturacaksın. Sonra da amino asit zincirini hücredeki Golgi aygıtının yaptığı gibi 3 boyutlu yapısına kavuşturacaksın. Biz bundan bahsediyoruz. Yani espri yapar gibi artık bilimi böyle çocuk oyuncağına çevirdiler. İnsanları aldatmayı artık böyle çok kolay görüyorlar. Yani biz istediğimiz gibi yalan söyleriz. İnsanlar ne de olsa bize inanır gibisinden. Ama öyle değil. Artık inanmıyorlar yani. Bizim şimdi özellikle bu Habertürk programlarından sonra biz onları teker teker çıkarttık yalanlarını Allah'ın izniyle.
Bir de
hocamızın vesilesiyle de zaten şu anda tüm yeryüzünde Darwinizmin bir yalan olduğu biliniyor.
Evet. Bir de hakikaten söylediğin çok doğru. Hep kilit noktalarda açıklama getiremiyorlar. Ama kilit noktalarda hepsi de farklı yalan, bir temele dayanmayan sözü hep seçiyorlar. Ama halbuki en temel nokta bu zaten. Yani her insan, mesela ben çocukken hatırlıyorum, ilk canlılık nasıl var olmuştur ve niye var olmuştur, amacı ne diye ben hep mantıken düşünüyorum. Çünkü insanoğlu bir yere girdiği zaman onun mantığını sorgular. Yani bir yerde mesela çalışmaya başladığı zaman o şirketin değil mi, ne zaman kurulduğunu, hangi iş yaptığını, nereye gideceğini, kariyer yapmak için neler gerektiğini gibi, yani temel ve ileriye dönük ne olduğunu insan mantığı hep zaten sorgular. Yani kendisinin de ileriye dönük her insanın bir planı vardır. Ve her insan kaç yaşında olduğunu, nerede, ne zaman dünyaya geldiğini, kendi dünyanın nerede geldiğini ve annesinin babasının kim olduğunu merak eder, bulur. Bunu zaten bilir, mantığında bu vardır. Ama hakikaten evrim, yani pagan dini, putperest bir inanış olduğu çok belli evrimin. Çünkü daha temelindeki noktalarda aydınlık getirilemiyor ve kimisi diyor ki bu evrimin konusu değildir diyor. Kimisi diyor ki daha henüz olmadı diyor. Kimisi diyor ki evet var oldu diyor. Herhangi bir veri var mı? Yok. Bunları zaten sormanız hata diyor. Zaten var diyor. Ben onun için cevaplamama da gerek yok o yüzden diyor. Kaçışın üstü, yani bunun üstünü kapatmanın yolu yordama insan hayal gücüyle sınırlı. Mesela bugün Science and Nature açıyorsunuz. Oradaki bilimsel makaleleri okuyorsunuz. Yani konuyu evrime dayandırmak için müthiş acizlik ve kısır bir şeye giriyor, böyle forma giriyor. Yani ne gerek var? Adam işte diyor ki cryptic mutations, yani işte efsanevi gizemli mutasyonlar olmuş olmalı. Her ne kadar biz mutasyonların fenotipteki özelliklerini görmüyoruz. Fenotip dediği de yani dış görünüm. Fakat bu mutasyonlar öyle efsanevi ki tesiri zamanla ortaya çıkmış olmalı ki canlılık bu kadar çeşitli olmuş olmalı. Peki canlılık bu kadar çeşitli olması için mutasyon olmuş olmalı, fakat biz bunları şu ana kadar gözlemleyemedik. Ama olduysa gözlemlemiş olmamız gerekiyordu. Başka birisi mi gözlemledi? Ne oldu, ne bitti, bir şey olmadı. Paragrafın sonuna geldiğinizde işte evrimin delili de bunlardır diyor. Hiçbir şey anlamıyorsun. Mantığın zorlanıyor. Aklın zorlanıyor, fakat ortada herhangi bir konu yok. Sonuçta baktığınız zaman hocamız ne diyor? 1980 yılından bu tarafa özellikle. Her şeyi Allah yaratmıştır. Bu da delili. Su. İçinde ne var? 2 hidrojen, 1 oksijen. Açıp bakıyorsun bilim olarak. İçerisinde bunun o molekülleri görüyorsun. İçerisinde bir bağ ile, kimyasal bağ ile bir arada olduğunu muhakkak gözlemliyorsun. Güneşte, güneşin reaksiyonlarını inceliyorsun. Evet doğru. Güneşte o reaksiyonların olduğuna kanaatin geliyor. Big Bang'de oluştu diyorsun. Ve bu da delili diyorsun. Her gezegen birbirinden ulaşıyor, uzaklaşıyor. Çünkü uzaklaşan cisimlerin renk kızla doğru, renk tayfı kızla doğru kayar diyorsun. Bilimsel gerçektir. Gözlemliyorsun. Evet bu doğru. Kozmik fon radyasyonu olması gerekir diyorsun. Çünkü bilim bunu söyler. Bakıyorsun. Evet doğru. Ama yoktan kendi kendine tesadüfle oldu dersen bunun zaten ispatını zaten yapamazsın. Çünkü tesadüfle oldu diyorsun. Kendi kendine oluşan sistemlerde moleküllerin bir araya gelmesiyle hangi sistemi oluşturmuş diye dünyaya bakıyorsun. Hiçbir sistem yok. Aksine bir yerde bir başıboş bir şey görürsen, ki Allah'ın izniyle hiçbir şey başıboş değildir. Allah her şeyi kapsamış, kuşatmıştır. Orada bir dağınıklık, bozukluk ve düzensizlik görürsün. Dağılma görürsün. Her zaman bir yok oluşa, yani moleküllerine ayrılmayı, ayrışmayı görürsün doğada. Onun dışında oluşan bir sistem bir mantık görmez. Mesela çok ünlü her programda anlatıyoruz. Pit Dağ'ın adamı sahtekarlığı. Ellerinde olmayan fosille, özellikle o zamanın ünlü bir müzesi, British Museum'da yapılan 40 yıl tesiri süren, fakat dikkat edin, o yıllarda bu tip evrimsel atmasyon şeyler, haberler çok uzun tesirli oluyordu. Fakat günümüze doğru yaklaştığımızda neredeyse günler kadar kısaldı. Mesela Pit Dağ dediler 40 yıl sürdü, ama ondan sonrakiler mesela Nebraska adamı diyor 4 yıl sürdü. Ondan sonra günümüze doğru yaklaştığımızda Ida dediler. Bak, Ida'yı David Attenborough özellikle dünyanın 8. harikası olarak tanıtmaya çalıştı. Onun sözde insanın primatların evrimine çok büyük ışık tutacağını falan söyledi. Neye dayanarak söyledi belli değil. Bir tane lemurun fosili bu. Evet, elleri falan çok belirgin, güzel bir fosil. Tamam, hayvan yaşamış zamanında, ölmüş, soyu tükenmiş. Tam ne var bunda? Bununla evrim teorisinin ne alakası bağdaştırıldı anlamış değiliz, ama sonuçta ömrü ne kadar sürdü? 1-2 ay. Hocamızın sayesinde. Dedi, hatta Nature dergisinin editörü Henry G. dedi ki, bakın böyle dedi, çok spekülasyon yapıyorsunuz. Bu fosilin sözde insanın bütün evrimin ışığını tuttuğunu, 8. bu tip iddiaları söylemek için çok erken. Bakın durun, isterseniz temkinli olun, sonra mahcup olursunuz dedi. Nitekim 2 ay sonra yine kendi yayın organlarında Ida'nın bir arı geçiş fosili olmadığı, aldatmacadan ibaret olduğu, yani spekülasyondan ibaret olduğu, bakılan verilerle iddianın alakasının olmayacak kadar uzak olduğu hep bir şekilde ortaya çıktı. Güzel, Pit Dağ adamına kısaca, istersen Akın hocam ben bakayım. Bakın, ünlü bir doktor, aynı zamanda da amatör bir paleontolog olan Charles Dawson, 1912 yılında İngiltere'de Pit Dağ yakınlarında bir çukurda bir çene kemiği ve bir kafatası parçası bulduğu iddiasıyla ortaya çıkıyor. Çene kemiğinin maymun çenesine benzemesine rağmen dişler ve kafatası insaninkilere benzemiyordu. Bu örneklere de Pit Dağ adı verildi, çünkü bulunduğu mekan oydu. Pit Dağ adamının 500 bin yıllık bir tarih biçildi bu fosillere ve çeşitli müzelerde insan evrimine kesin bir delil olarak sergilendi. 40 yılı aşkın bir süre üzerinde birçok bilimsel makaleler yazıldı. Yorumlar ve çizimler yapıldı. Üzerinde doktora tezleri yapıldı. Bütün üniversitelerde bu gerçekmiş gibi okutuldu. Büyük bir çağdaşlık simgesi olarak gösterildi. Dünyanın farklı üniversitelerinde 500'e yakın akademisyen Pit Dağ adamın üzerine doktora tezi hazırladı. Evet, yani tesire bak. Bu evrim büyüsünün bir etkisi işte. 1949'da ise British Museum'da paleontoloji bölümünden Kenneth Oakley yeni bir yaş belirleme metodu olan floor testi metodunu bazı eski fosiller üzerinde denemek istedi. Bu yöntemle Pit Dağ adamı fosili üzerinde de bir deneme yapıldı. Yapılan testte Pit Dağ adamının çene kemiğinin hiç floor içermediği anlaşıldı. Bu, çene kemiğinin toprağın altında birkaç yılda yani kalmış olduğunu gösteriyordu. Az miktarda flor içeren kafatası ise sadece birkaç bin yıllık olmalıydı. Yapılan, bakın, bilim bunu ortaya koyuyor. Flor metoduna dayanılarak yapılan sonraki kronolojik araştırmalar kafatasının ancak birkaç bin yıllık olduğunu ortaya çıkardı. Çene kemiğindeki dişlerin ise suni olarak aşındırıldığını, fosillerin yanında bulunan ilkel araçların da çelik aletlerle yontulmuş adi birer taklit olduğu anlaşıldı. Kenneth Oakley bunu ta o zaman ortaya çıkartıyor. Weiner'in yaptığı detaylı analizlerle bu sahtekarlık 1953 yılında kesin olarak ortaya çıkartıldı. Şimdi kafatasının 500 yıllık olduğu, yine çene kemiğinin ise yine ölmüş bir orangutana ait olduğu ama çok eski olmadan anlaşıldı. Fakat sonuçta ez cümle nedir bu? British Museum'da 40 yıl sergileniyor. Yani sahtekarlığın ve inandırıcılığın en büyük, en maksimum boyutu bu olsa gerek. Sonuçta da 500 üzerinde akademisyenin doktora tezi yaptığı, dünyanın evrime delil olarak gösterildiği, açıkçası taptıkları bir put olmuş oluyor bu. Evet, değiştireyim senden slide'ı. Yani bitirelim. Evet, bu kadar. E sonuçta bak, kendileri yapıp kendilerine taptığı ve dinleri için bir delil olmuş olan. Çünkü eski putperest dinlerde de ne yapıyorlardı? Kendileri putlarını kendileri yapıyorlardı. İnşa ediyorlardı değil mi? Çamurdan, balçıktan. Daha sonra da bunun üzerine tapınıyorlardı. Aynı şeyi bugün Pütan adamını da, bugün değil de 1900'lü yılların başlarında Pütan adamını da görüyoruz. Yani Charles Darwin'in memleketi British Museum'da, İngiltere'de böyle bir sahtekarlık ortaya çıkıyor ve bütün dünyayı etkiliyor. Bu bir büyü, bu bir ortak şeytanın, Deccal'in dini ve tüm dünyanın ortak noktası bu Deccaliyet'in. Tüm dünyadaki Deccaliyet'in ortak noktası Darwinizm. Çünkü bütün dünyada etkili olan ve senkron koordinasyonla çalışılan bir etkinlik, evrim. Bir ipsiz diyelim, temelsiz bir kemik parçasının bile tüm dünyaya kabul ettirilmesi için o bütün dünyanın bir arada çalışması gerekir. İşte bu günlere kadar, değil mi? 1980 yılına kadar özellikle bu etki büyüğü çok tesirli bir şekilde bütün kitlelere yayıldı. Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşları oldu. Faşizm ve komünizm belaları ortaya çıktı. Ve bunun temelini olan bu teoriden aldılar. Deccal dinini kendi çapında bütün dünyaya yaydı ve kendi dinini uygulattı, kan döktü.
İki kere de ayin yaptı.
İki kere de ayin yaptı ve ama sonunda Allah'ın ayette bildirdiği, Allah plan kurucuların en hayırlısıdır. Onların düzenini de bozulacak şekilde yaratıyor şeytan Allah sanırım. Bu düzen bozuluyor. Yani Allah bunu istese bir anda da yapar ama şu an bir süreçle yapıyor inşallah. Bu süreçte biz Deccal'in dininin bozuntuya uğradığını, ortadan kalktığını, silindiğini, bunun yerine de beyaz bir ışık, barış ve sevginin hakim olduğu, bilimin hakim olduğu, teknolojinin hakim olduğu, İslamiyet'in inşallah, İslamiyet'in hakim olduğu çağın inşallah gitgide de yaklaştığını görüyoruz, kavruyoruz.
Biraz İnşallah. Önce mutasyonlardan bahsetmiştim Onur Hocam. Şimdi iki gün önce çıkmış bir haber var. Bakın bu fotoğrafta gösteriyorum. Evrimsel mutasyonla bütün DNA'nın şekillendiğini iddia ediyorlar. Bakın bir mutasyon, bu yabancı, tam memleketini hatırlamıyorum kişinin, bu bacağı, bacağında çıkan tümörle birkaç sene içerisinde bakın bacağı bu hale geliyor. Yani yerinden kalkamaz durumda ve ömrü bu şekilde geçiyor. Zamanında müdahale edilemediği için şu an müdahale edilemiyor. Yani ne kadar görümsese de pek hayatından memnun olabileceğini düşünemiyorum. Yani işte evrimcilerin mutasyon, yani canlılığı faydalı hale getiren, bu özelliklerini kazandıran dedikleri mutasyonun ortaya çıkardığı sonuç.
Yani evet.
Çok ufak bir mutasyonla şöyle bir hale gelebiliyor bir insan. Fakat evrimciler diyorlar ki işte sıfırdan bir hücrede meydana gelen bir sürü mutasyonlarla bizim işte gözümüz oldu, kulağımız oldu, burnumuz oldu, hepsi olması gereken yerde oldu. İşte kas sistemimiz oldu, dolaşım sistemimiz oldu, kılcal damarlarımızla bütün vücudumuzun en ince hücresine kadar kanların iletilebileceği sistemlerimiz oldu. Ondan sonra beynimiz oldu. Beyin gözle, kulakla, işte dille, burunla ve hislerle entegre hale geldi. İşte evrimsel mutasyon bununla açıklamaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden çok sapkındı. Yani böyle açıklama mı olur? Yani biz mutasyona ne zaman baksak bir zarar olduğunu görüyoruz. Hiçbir şekilde canlıya faydası yok. Yani insanın şu an mükemmel DNA'sında bile bir mutasyon isabet ettiği zaman bakın ne hale geliyor. Ki mükemmel olmayan, onların tabiriyle ara, yani bir canlının böyle yarım canlı, işte yarım sistem, bir de onların başına mutasyon gelse ne hale gelir düşünemiyoruz bile. Yani tam kusursuz bir canlıya bunu yapıyorsa onu zaten anında öldürür belli ki. O yüzden onların hayal ettiği gibi değil. Ben şimdi bu protein sentezinden bahsedeceğim. Tamam. Hocamızın özellikle üzerinde durduğu bir konu. Sadece şu protein sentezini bir insan tam kavradığı zaman evrim ne evrim kalıyor ne başka bir konu kalıyor. Hiçbir şekilde kökünden tamamen halloluyor inşallah. Şimdi protein sentezinden bahsedelim. Şimdi bu DNA'nın içerisinde proteinin nasıl üretileceği ile ilgili bilgi var. Pek çok protein var tabii var insan vücudunda.
Ya DNA'da hem nasıl üretileceği ile ilgili bilgi var, hem o üretimin aşamalarında kullanılacak proteinin bilgisi var. Hem üretimden sonra onun katlayacak proteinin bilgisi var. Hem de üretilmiş proteinin kalitesini kontrol edecek proteinle bilgisi var. Eğer kalite dışıysa o proteine hemen parçalayacak proteinle bilgisi var. Evet. Sonra kendisinde DNA'da nasıl tamir edileceğini bilen, onu yapan proteinlerin de bilgisi var. Evet. Kısacası DNA'nın içerisinde bütün bilgiler zaten hazır bir şekilde var.
Evet. Şimdi burada kopyalıyorlar bu DNA'nın içerisinden.
DNA dışarı çıkıyor.
Nasıl
evet.
üretileceğine dair bilgiyi kopyalıyorlar ve hücre çekirdeğinin zarından dışarı alınıyor bu bilgi. Buradan ribozoma gidiyor bu protein üretme bilgisi. Ribozom da bu bilgiyi kullanarak, adeta okuyarak amino asitleri bakın teker teker birleştiriyor. Bakın buraya çok dikkat edelim. Alt tarafta bir amino asit zinciri oluşuyor. Amino asitler birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanıyor. Bu amino asitlerin tamamının sol elle olması gerekiyor. Ve bu saniyenin çok çok kısa bir süresi içerisinde gerçekleşiyor. Evet, bu yavaşlatılmış.
Bir dakika. Abi. Bir durdurabilir misin? Şimdi biz burada müthiş bir koordinasyon görüyoruz. Yani bu tRNA'ları, şu an o amino asit paketlerini getiren tRNA'ları hangi güç oraya itiyor? Ki bir tRNA'nın ribozomun içine girip de amino asitini bırakması için geçen süre 4,5 nanosaniye. Nanosaniye dediğimiz konu saniyenin milyarda biri. 4,5 yani saniyenin milyarda 4,5'unda. Çok çok kısa bir sürede bırakabiliyor. Bu doğru teşhisi orada yapıp o molekülün doğru olduğunu bilip o amino asiti içeri alıp tRNA içeri alıp ribozomdan o daha sonra geri çıkartan güç gibi. Çok acayip burada bir mucize var. Muazzam bir mucize var. Molekül bakın hareket ediyor. Evet. Ya hücrenin içerisinde bunlar normalde yolculuk yapıyorlar. Yani insana kıyaslandığında mesela 100 metrelerce nasıl yürürsün, seyahat edersin, yol kat edersin. Hücreler de, moleküller de hücrenin içerisinde yol kat ediyorlar. Ama hücrenin içerisi sıvıyla dolu ve kapkaranlık. Molekül, molekülün yanına gidiyor. Onunla bir bileşik oluşturuyor. Ondan sonra diyor ki tamam diyor, şimdi tRNA gelsin diyor. Geliyor o da, amino asitini bırakıyor. Tamam, şimdi sıradaki bu, sen gel diyor. O onu bırakıyor, o onu bırakıyor. Şekilde gördüğümüz konu bu. Tam bir koordinasyon var işin içerisinde. Ve bir iradenin olduğu çok belli. Ya kim yönetiyor bu molekülleri? Niye gidiyor molekül oraya? Niye eksik değil tRNA? Niye tam? Ve neden tam olması gerektiği yerde ve zamanda ve şekilde ve o kovalent bağlarda, yani her tarafından bir kimyasal çekim kuvveti olan bir şeyin içerisinde, böyle oyunun içerisinde tRNA giriyor, tanınıyor, doğru olduğu anlaşılıyor, net, tamam sen bırak amino asit diyorlar, bırakıp çıkıyor. Ne kadar süre? 4,5 nanosaniye.
Maşallah.
Ya, yalnız bir müddet önce bu amino asit neredeydi? Hücrenin mesela Kadıköy'deydi diyelim. Ve Göztepe'de. Kadıköy'den Göztepe'ye geldi, paketini bıraktı, gitti tekrar Kadıköy'e yine aynı paketi almaya. Bu gidiş gelişteki bilincin, bu yol gösterici kim? Bu çok önemli bir şey. Çünkü burada molekül görüyoruz, can görmüyoruz yani. Can dediğimiz şey hani böyle dışarıdan insanın mantığına algılayacak canlı olduğunu belirten belirtilerle biz o zaman canlı olduğuna kanaat geliyor. Ya molekülün canlı mı cansız mı olduğunu nasıl anlarız? Ama hareket ediyor, gidiyor, kim götürüyor onu? Yani ona doğru, sen doğru amino asitsin diyen kim? Ve o amino asiti oraya koyan da kim? Onu ta Kadıköy'den çağıran da kim? Her aşamasında, hücredeki her aşama ayrı bir mucize. Hocamız bunu Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i asasıyla vurup ikiye ayırmasından daha büyük bir mucize olarak söylemişti röportajda. Çünkü moleküller hareket ediyor. Yani kendi kendine hareket ediyor gibi. Allah'ın tabii tecellisi. Onun hareketiyle hareket ediyorlar. Hakikaten yolculuğun, gideceği istikametin tam olması gereken yerde olmasının ve sürenin çok çok kısa böyle nanosaniyelerde gerçekleşmesi mucizeden başka bir şey değildir. Sadece Allah'ın yaratmasıdır. İnşallah.
İnşallah. Devam edelim o zaman. Onur hocamın anlattığı gibi amino asitler birbirine ekleniyor ve amino asit zinciri oluşuyor burada. Şimdi o evrimcilerin sürekli yaptığı hesaplar oluyor. Bu işte 10 üzeri 950 gibi hesaplar. O bu zincirin oluşma hesabıdır. Yani hiçbir şekilde proteinin oluşma hesabı değildir. Burada zincir Golgi aygıtına giriyor ve o zincir sonsuz ihtimalden, bakın sonsuz ihtimal tekrarlıyorum, sadece bir tanesi protein oluşturuyor bu sonsuz ihtimalden ve Golgi aygıtına saniyenin Onur hocamın bahsettiği gibi çok çok kısa bir süresi içerisinde bu 3 boyutlu protein halini alıp hücre içerisine bırakılıyor. Yani burada muhteşem bir mucize var inşallah. Tabii bizim buradaki mucizeyi görmemiz gerekiyor.
Sonra da gidiyor, boş durmuyor. O evet, paket olduktan sonra gideceği, yani aktive edeceği yere gidiyor.
Evet.
Onu da biliyor yani. Bunun yani hücre içerisinde bir çeşit sinyalizasyon sistemi olduğunu mesela bilim adamları söylüyor ama sinyal neresinde proteinin? Kim sinyal verici, kim alıcı, ne çeşit bir sinyal veriyor? Bunun tanıyıcısı ve yayınlayıcısı kim? Bu tip konular hiç açıklanabilmiş konular değiller. Ve muazzam hakikaten detaylı ve incelikte konular bunlar. Yani.
Evet, bizim yurt dışındaki evrimciler zaten bunları açıklayamıyorlar. Ama bizim Türk evrimciler bu konuda yani açıklama konusunda bayağı uzman gözüküyorlar. Bakın Yiğit Bulut bu soruyu soruyor şimdi bizim Türk bir evrimciye. Yani nanosaniyede sonsuz ihtimalden doğru ihtimali yapan akıl kime ait? Aynen Uğur Hocam senin biraz önce sorduğun soruyu. Evrimci soruyor. Bakın nasıl cevap alıyor.
Formdan geçer.
Son ihtimal neden bir ihtimal üzerine çöküyor?
Ama bakın onu uygun, soruyor. Bakın uygun hücresel koşullarda.
Nanosaniyede bunu yapan güç nedir? Bunu anlatın.
Nanosaniyede bunu yapan güç polimerlerin birleşmesini sağlayan doğal kuvvetler.
Seçici kimdir orada? Seçici kuvvet nedir? Seçici akıl nedir?
Seçici
akıl. Tek akıllıyken bakın.
Yani diyor geçtik bir anda. Şimdi çok polimerlerin birleşmesini sağlayan doğal kuvvetler gibi hiçbir anlamı olmayan, yani hiçbir şekilde yabancı bir evrimcinin yani gülüp geçeceği, yani böyle Richard Dawkins'e söyleseniz başını sallayıp böyle şefkatle bakar herhalde buradaki arkadaşa.
Tabii yani normalde her bir kimyasal bağ zaten bileşikleri bir arada tutan kuvvet kimyasal bağ da onu zaten malum da o bileşikteki atomların her birinin ne olduğu, hangi sırayla bağlandıkları, ne zaman bağlandıkları zaten farklılık yapan konu bu. Bir şey tahtaysa neden tahta, bir şey camsa neden cam olmasının sebebi bu zaten. Oradaki atomların farklı olması ve farklı atomların bağlanmasından oluyor. Zaten bağlanıyor, evet atomlar doğru söylemiş de zaten konu bu yani. Evet kitabın içinde harfler vardır, evet yazılır, matbaa bunları basar da birisinin fizik kitabı, birisinin biyoloji kitabı, birisinin tarih kitabı olmasını sağlayan şey oradaki harflerin sırası ve hangi anlamda cümlelerin olduğudur yani.
Evet.
Biz de bundan bahsediyoruz. İşte evet. Bu anlam kendi kendine ortaya çıkmaz diyoruz.
Fizik kitabıdır çünkü bunun sebebi fizik kitabı olmasıdır gibi bir cevap evet. Olmuş oluyor. O bir cevap değil tabii ki. Yani dediğimiz gibi bunun yurt dışındaki evrimciler bunlara cevap veremiyorlar. Vermiyorlar yani. Öyle bir şey kalkışmıyorlar dahi. Diyorlar ki hatta Dawkins en sonunda şey dedi, ilk hücreyi uzaylılar bırakmış olabilir dedi yani artık oraya kadar götürdü işi. Ama hiçbir şekilde bunlar kendi kendine oluşmuştur falan diye. Bizim Türk evrimciler birazcık heyecanlı bu konuda, iddialı. Ama onların anlattığı gibi değil kesinlikle. Yani Yiğit Bulut da burada çok güzel sormuş gerçekten. Nanosaniyede sonsuz ihtimalden sadece bir tanesi olan ihtimali seçen seçici akıl kimdir diyor, kime aittir diyor. Seçici akıl yok diyor. Akıl olmadan olur mu protein?
İnkar etmek için bu kadar ezilip üzüleceğine Allah'tır inşallah. Onu bitecek ne olacak yani? Allah'ın yarattığını kabul etmek çok büyük bir şeref insan için. Önünü de açan, mantığını da açan, teknolojisini de açan, bilimsel olarak kariyerini de daha da böyle buluşlar yapmasına, yeni keşifler inşallah yapmasına vesile olabilecek bir şey. Evrim üstünde yük. Onu tıkayan en büyük esmenlerden bir tanesi o evrim zaten. Nanosaniyede bunu seçen akıl kim? Doğal süreç polimerler. Orada işte konu dağılıyor gidiyor. Bilimden uzaklaşıyor. Halbuki Allah dese tam bilimi söylediğini söylemiş olacak. İnşallah. Çünkü Allah bilimi yaratıyor ki bizim Allah'ın varlığını bulmamıza bir vesile de inşallah bilim olsun diye. Değil mi? Öyle dese çok daha rahat ve kolay olacak. Ve mantıklı olacak inşallah.
Evet. Programımıza kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar buradayız. Evet değerli izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akın hocam, sanırım size bir sunum var.
Evet, son değil de bir bilgi paylaşacağım ben izleyenlerimizle. Şimdi hocamızın dünya çapında tabii eserleri, yaptığı faaliyetler çok fazla yankı buluyor. Dünyadanyankılar.com sitesinden de kardeşlerimiz detaylı olarak bakabilirler tabii bu haberlere. Şimdi onlardan bir tanesini paylaşacağım ben yine. Belçika'nın en çok okunan Fransızca gazetesi Le Soir'ın 9 Mayıs 2007 tarihli baskısında Darwinizm ve Din başlıklı bir haberde Yaratılış Atlası'nın Belçika'da meydana getirdiği telaşa dikkat çekiliyor. Yaratılış Atlası'nın etki gücünden kaynaklanan bir panikten bahsediliyor. Ve hükümetin yasaklama yapacağı kadar çaresiz bir duruma düştüğünden yine bahsediliyor. Ben şimdi yazıda ne olduğunu anlatayım. Şurada haberin çıktığı bölüm bu. Şöyle yazılmış haberde. Çok sayıda Fransız eğitim merkezi Yaratılış Atlası isimli evrim teorisinin özellikle de Darwinizmin yanlış olduğunu, çünkü din ile uyuşmadığını savunan lüks bir şekilde basılmış bir eser aldılar. Bu eser Müslüman dininin bakış açısı olarak sunuldu. Konuyla ilgili politik yetkililer ve eğitimciler arasında büyük bir telaşa yol açtı. Hiç kuşkusuz ki yasaklanan bir kitap çok daha ilgi ve merak konusu olmakta. Böylece kitabın daha çok kişi tarafından okunmasına sebep olmaktadır. Nitekim Yaratılış Atlası da oluşan panik ortamından dolayı daha çok kişinin dikkatini çekmiştir. Ayrıca Harun Yahya'nın tüm eserleri, Yaratılış Atlası da dahil, çok çeşitli dillerde ücretsiz olarak harunyahya.com sitesinden okunabilmektedir. Dolayısıyla teknolojinin yaygınca kullanıldığı günümüzde Yaratılış Atlası'nı okumak isteyen bir kişi birkaç saniye içinde bu esere ücretsiz ulaşabilmektedir diye bir haber yapmışlar. Tabii bunun gibi yüzlerce, binlerce, hatta on binlerce haber var. Yani çıkmış hocamız ve eserleriyle ilgili dünya çapındaki gazetelerde. Hatta o dönemde de zaten Fransa'dan bir basın ordusu gelmişti hocamıza röportaj yapmak için. Hatta harunyahya.tv sitesinden de o röportajı izleyebilirler. Fransız basınıyla yapılmış röportaj. Gerçekten orada hocamıza pek çok soru soruldu. İşte bu eseri ne amaçla hazırladı, işte nasıl bir süreçten geçti ve buna benzer Darwinizmin neden çürük temellere dayalı olduğu, Darwinizm neden terörün kaynağı olduğu gibi pek çok soru soruldu ve hocamız da çok güzel bir şekilde bütün hepsini cevaplamıştı. Tabii o giden gazeteciler ülkelerine döndüklerinde yüzlerce haber yaptılar. Yani hem bu internet sitelerinde yayınlandı hem gazetelerde yayınlandı. Onun haricinde de tabii konuyla ilgili, Yaratılış Atlası ile ilgili dünya çapında çok fazla haber yapıldı. Onların hepsini dediğimiz gibi dünyadanyankılar.com sitesinden kardeşlerimiz inceleyebilirler. Hepsiyle ilgili bilgi var inşallah.
İnşallah. Evet. Tabii çok önemli konulardan bahsettik. Kur'an mucizelerinden bahsetmek lazım. Evet. Önemli bir sunumum var. Onu ekrana getirirsek, yaratılıştaki çiftler. Şimdi bununla ilgili slaytlarımız olacak. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan yücedir. Erkeklik, dişilik, çift kavramının bir karşılığı olmakla birlikte ayette bahsedilen bilmedikleri nice şeylerden ifadesi daha geniş bir anlam içermektedir. Evrendeki bütün temel parçacıkların antimadde kopyaları vardır. Antimadde, maddenin tersi özellikleri taşır. Madde ile aynı kütleye sahiplerdir, fakat zıt yükler taşırlar. Yani elektronları artı, protonları da eksi yüklüdür. Bu nedenle madde ve antimadde temasa geçtiklerinde enerjiye dönüşerek yok olurlar. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta şöyle ifade edilmektedir. Her parçacığın zıt yükte bir anti parçacığı vardır. Kararsızlık ilişkisi bize bu çiftlerin varoluşu ve yok oluşunun her yerde ve her zaman aynı anda oluştuğunu göstermektedir. Devam ediyoruz. Yaratılıştaki çiftlere bir diğer örnek de bitkilerdir. Botanikçiler bitkilerde cinsiyet ayrımı olduğunu ancak 100 sene evvel keşfedebilmişlerdir. Halbuki bu bitkilerin çiftler halinde yaratıldığı Kur'an'da 1400 sene önce aşağıdaki ayetlerle şöyle açıkça bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır. Bunu görmektesiniz. Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı. Ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. Biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. Ki yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık. Şimdi burada dediği gibi 1400 sene öncesinden bahsediyoruz. Bu bitkilerin çift olduklarını ancak bilim 100 sene öncesinde bulabiliyor. Ama Kur'an'da 1400 sene önce bu bize açıkça bildiriliyor.
Evet.
Evet, devam ediyoruz. Aynı şekilde meyveler de dişi ve erkek olarak farklı yapılara sahiptirler. Kur'an'da bu bilgi Ra'd suresinin 3. ayetinde ifade edilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Odur ki arzı uzattı. Orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti. Orada her meyveden iki çift, yani erkek dişi yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örter. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır. Burada ayette çift olarak çevrilen zevceyni kelimesi Arapçada eş manasında kullanılan zevç kelimesinden geliyor. Bilindiği gibi olgunlaşan bitkilerin ürünlerinin son şekli meyveler. Meyveden önceki aşama ise çiçek. Çiçeklerin de erkeklik ve dişilik organları bulunuyor. Çiçeğe polen taşınarak döllenme gerçekleştiğinde erkek ve dişi üreme hücreleri birleştiğinde meyve vermeye başlıyor. Zaman içerisinde meyve olgunlaşıyor ve tohum dökmeye başlıyor. Bu gerçek meyvelerde farklı cinsiyetlere ait özellikler olduğu Kur'an'da işaret edilen bir başka bilimsel bilgi. Şimdi burada belirtiliyor, biz az önce söyledik, bütün menü belli. İşte yağmur belli, su belli ama hepsi farklı. İşte meyvelerin tatları farklı biliyoruz, bitkiler farklı, şekilleri farklı, bunlar hep farklı. Şimdi burada işte Kur'an mucizesi bize bunu gösteriyor zaten. Kur'an'ın kutsal kitap olduğu her şekilde bize burada bunu gösteriyor, anlatıyor. 1400 yıl öncesinden anlatıyor hem de. İşte 100 yıl öncesi bilimin geldiği noktayı biliyoruz. Bilim işte son 100 yılda ancak bunları doğru düz keşfetmeye başladı. Kur'an'da 1400 sene önce bildirildi bunlar. Gerçekten çok mucizevi.
Tabii. Bitkilerde cinsiyet olduğunun konusu zaten çok yeni yeni keşfedilmiş bir konu. Bitki yani odun yapraklarından oluşan bir şey diye düşünüyorsun ama onun da bir üreme sistemi olduğu, farklı cinslerde farklı genlerin yine birleşerek bir araya gelerek olduğu bir canlı olduğu bilgisi. Daha yeni bulunmuş bir bilgi.
Evet.
Bu 14 değil mi? 1400 yıllarda Kur'an-ı Kerim tarafından söyleniyor olması ve o dönemde bu anlamda bilimsel bir çalışma yapabilecek teknolojinin de olmaması ve detaylı bir bilgi. Yani bitkinin cinsinin olması böyle çok böyle konuşulup da akla gelebilecek bir şey değil. Orada detaylı bir çalışma var. Mesela meyveli çiçeklerin içlerinden tohum çıkıyor. Bu diğerinin dişi organını döllüyor ve oradan bir bitki çıkıyor, büyüyor mesela. Muazzam bir bilgi hakikaten,
evet,
maşallah.
Evet, gerçekten mükemmel.
İnşallah. Tabii bu gerçekleri inşallah hocamızın vesilesiyle biz öğreniyoruz. Yani Kur'an'daki mucizeleri olsun, işte iman hikmetleri olsun. Hocamızın vesilesiyle bu yüzyıl içerisinde anlatılıyor inşallah ve de biz bunları anlayabiliyoruz. Aynı zamanda Bediüzzaman Hazretleri var mesela. Geçtiğimiz yüzyılda o anlatmış bu hakikatleri. Maşallah, Allah razı olsun. İman hikmetleri üzerinde çok durmuş o da inşallah. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili hayatını anlatan bir video var. Onu izleyelim. Ondan sonra devam edelim inşallah.
Tad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatı ve şanlı mücadelesi. Hakkın rahmetine kavuşana kadar bütün ömrünü insanları Allah'a iman etmeye ve Kur'an ahlakını yaşamaya davet edip var gücüyle İttihad-ı İslam'ın gerçekleşmesi için çalışan Hicri 1300'ün müceddidi, büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 12 Mart 1878 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyünde dünyaya gelmiştir. Hayatının her anıyla Allah yolunda samimi mücadele etmenin en güzel örneklerinden biri olan Said Nursi Hazretleri, genç yaşta edindiği dini ve pozitif bilimlerdeki derin bilgisi, devrin ilim çevreleri tarafından kabul görmüş, küçük yaştan itibaren dikkati çeken keskin zekası, kuvvetli hafızası ve üstün kabiliyetleri dolayısıyla çağının eşsiz güzelliği anlamına gelen Bediüzzaman sıfatıyla anılmaya başlanmıştır. Bediüzzaman Said Nursi, Doğu'nun en acil ihtiyacı olarak gördüğü eğitim problemini çözmek için din ve eğitim bilimlerinin birlikte okutulabileceği ve Medresetü Zehra ismini verdiği bir üniversite kurulmasını sağlamak için 1907'de İstanbul'a gelmiştir. Derin bilgisiyle buradaki ilim çevresine de kendini çok kısa süre içinde kabul ettirmiş, çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yayınlatmış, hürriyet ve meşrutiyet tartışmalarına katılarak hükümete destek vermiştir. Buna rağmen dönemin hükümeti İstanbul'daki ilim adamlarının, talebelerin, medrese hocalarının ve siyasetçilerin ona olan ilgisinden rahatsız olmuş, Bediüzzaman'ın önce akıl hastanesine, daha sonra da hapishaneye gönderilmesini sağlamıştır. Serbest bırakılmasının ardından yayınladığı makaleler ve yaptığı konuşmalarda birleştirici bir rol oynamasına rağmen 1909'da 31 Mart olayına karıştığı iddia edilerek haksız ithamlarla tutuklanıp idam talebiyle yargılanmış ancak sonucunda beraat etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri bu olaydan sonra tekrar doğuya dönmüş, 1. Dünya Savaşı'nda talebeleriyle milis kuvvet oluşturarak vatanın savunmasına katılmıştır. Gönüllü alay komutanı olarak büyük başarılar gösterdiği 1. Dünya Savaşı'nda Rusya'da esir düşmüş, 3 yıl süren esaret hayatının sonunda Sibirya'daki esir kampından kurtularak gizlice İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da devlet büyükleri ve ilim çevreleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Bediüzzaman, Darül Hikmet-i İslamiye, İslam Akademisi azalığına tayin edilmiştir. Buradan aldığı maaşla kendi kitaplarını bastırarak parasız olarak dağıtmaya başlamıştır. Said Nursi Hazretleri daha sonra İstanbul'un işgali sırasında işgalcilerin gerçek niyetlerini ortaya koyan Hutuvat-ı Sitte, Şeytanın Altı Desisesi isminde uyarıcı bir broşür hazırlamış, bu hareketi İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı'nın emriyle ölü veya diri ele geçirilmek üzere aranmasına sebep olmuştur. Milli mücadeleyi savunmuş ve destek olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat Ankara'ya davet edilmiştir. 1922'de Ankara'ya geldiğinde devlet merasimiyle karşılanan Bediüzzaman, kendisine yapılan şark umumi vaizliği, milletvekilliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı tekliflerini ise dünyevi makamların geçiciliğini bilen, sadece ahireti isteyen ve bu nedenle siyasetten her zaman uzak duran biri olarak kabul etmemiştir. Said Nursi Hazretleri 1925 yılında Şeyh Said isyanı çıktığında olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde Van'da inzivaya çekilmiş olduğu yerden alınarak Burdur'a, oradan da Isparta'nın Barla ilçesine sürgüne götürülmüştür. Bediüzzaman Risale-i Nur külliyatının büyük bir kısmını sürgünde olduğu bu dönemde yazmıştır. Risale-i Nur'un Darwinist, materyalist düşüncenin karşısındaki en sağlam set olduğunu fark eden bazı çevreler 1934 yılında daha yakından kontrol edebilmek amacıyla Bediüzzaman Said Nursi'nin Isparta'nın merkezine getirilmesini istemiştir. 10 Mayıs 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde bir açıklama yapan dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, hiçbir dayanağı olmadığı halde Bediüzzaman'ı peygamberlik ilan etmek, makam peşinde koşmak, saf gençleri kandırıp paralarını almak ve gericilik gibi akıl ve mantık dışı iftiralarla suçlamıştır. Bunun üzerine önce Said Nursi Hazretleri'nin oturduğu evde arama yapılmış ve içlerinde gayri hukuki hiçbir şey olmamasına rağmen bütün kitaplarına el konulmuştur. Bediüzzaman emniyete götürülerek sorgulanmış, ancak suç unsuru bir şeye rastlanmayınca serbest bırakılmıştır. Bundan birkaç gün sonra dönemin dahiliye vekili ve jandarma umum kumandanı teçhiz edilmiş askeri bir kıtayla birlikte Isparta'ya gelmişler. Isparta, Afyon yolu boyunca süvari askerleri yerleştirilmiş, Isparta ve civarı askeri birliklerle kontrol altına alınmıştır. Daha sonra sabah vakti Allah yolunda hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Bediüzzaman Hazretleri evinden çıkarılarak talebeleriyle beraber elleri kelepçeli olarak askeri kamyonlarla Eskişehir'e sevk edilmiştir. Bediüzzaman yargılandığı dava süresince tutuklu kalmıştır. Daha sonra ise Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla Said Nursi Hazretleri'ne 11 ay hapisle birlikte Kastamonu'da mecburi ikamet, 15 talebesine de 6'şar ay hapis cezası verilmiştir. Mecburi ikamet için Kastamonu'ya getirilen Bediüzzaman, sürgünün ilk bir ayında polis karakolunun üst katında oturmak zorunda bırakılmış, daha sonra ise yine karakolun tam karşısında ve birkaç metre uzaklıkta bulunan bir eve yerleştirilmiştir. Evinin karakola bakan pencerelerini perdeyle kapatmasına dahi müsaade edilmemiştir. Kastamonu sürgünü 8 sene sürmüştür. Polis gözetimi altında mecburi ikamet için Kastamonu'ya getirilen Bediüzzaman Said Nursi, 1943'te Isparta savcısından gelen talimat üzerine yeniden tutuklanmıştır. Ağır hasta olmasına rağmen Ankara'ya, oradan da trenle Isparta'ya getirilmiştir. Risale-i Nur'la ilgili davaların Denizli'deki davayla birleştirilmesi üzerine ise Denizli'ye sevk edilmiştir. Denizli hapsi yine tecrit altında başlamış, çok zor şartlar altında geçen yeni hapishane dönemi ve yargılama safhalarında da Bediüzzaman, Risale-i Nur'un yazımına devam etmiştir. Sonrasında ise 1944'te verilen beraat ve tahliye kararına rağmen dönemin hükümeti Said Nursi'nin Afyon'un Emirdağ ilçesinde zorunlu iskana tabi tutulmasını emretmiştir. Bediüzzaman burada hükümet binasının karşısında bir odaya yerleştirilerek gözetim altına alınmıştır. İnsanlarla görüşür gerekçesiyle camiye gitmesine bile müsaade edilmediği, devamlı takip ve gözleme tabi tutulduğu Emirdağ sürgünü Denizli hapishanesindekinden bile çok daha ağır ve zor şartlar altında geçmiştir. Bu dönemde hukuki yollarla Bediüzzaman'ı etkisiz hale getiremeyen muhalifleri onu zehirleyerek şehit etme yoluna gitmişlerdir. Hayatı boyunca 23 defa denenecek bu teşebbüslerin 3'ü Emirdağ sürgününde gerçekleşmiştir. Bu zulümler yaşanırken Bediüzzaman'ın talebeleri tarafından Risale-i Nurlar büyük bir aşkla ve şevkle çoğaltılmış ve böylece Kur'an tebliğinin geniş kitlelere yayılması sağlanmıştır. Özellikle de teksir makinelerinin kullanımıyla birlikte bu çalışmalar daha da hızlanmıştır. 1944'te Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının Yargıtay tarafından onaylanmasıyla birlikte Bediüzzaman serbest bırakılmıştır. Ancak Risale-i Nurların her geçen gün yaygınlaşarak insanlara ulaşması malum çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Ocak 1948'de Said Nursi ve 15 talebesi evlerinden ve iş yerlerinden alınarak Afyon Hapishanesi'ne gönderilmiştir. Ancak tüm bu ağır ve zor şartlara rağmen Bediüzzaman Hazretleri eserlerini yazmaya devam etmiştir. Aralık 1948'de Bediüzzaman Said Nursi hakkında 20 ay ağır hapis cezası kararı verilmiş, ancak karar temyiz edilmiş ve Bediüzzaman lehine bozulmuştur. Ancak Yargıtay'ın bu kararına rağmen Afyon Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı uzatarak 20 aylık sürenin cezaevinde geçmesini sağlamıştır. Hak etmediği cezanın süresini tutukluluk haliyle dolduran Said Nursi, Eylül 1949'da serbest bırakılmıştır. Fakat Ankara'dan gelen bir emirle bu sefer de Afyon'da mecburi iskana tabi tutulmuş ve Emirdağ'a ancak Aralık ayında dönebilmiştir. Bediüzzaman'a 1951'de Emirdağ'da, bundan hemen bir yıl sonra da İstanbul'da Gençlik Rehberi adlı kitabı nedeniyle birer dava daha açılmıştır. İstanbul'da yapılan duruşmada mahkeme lehte karar vererek davayı sonuca bağlamıştır. Sözde evine uygunsuz hanımların girip çıktığı, rakı içtiği, dini kendi çıkarları için kullandığı, yanındaki insanlardan menfaat sağladığı, akıl sağlığı yerinde olmadığı gibi onlarca akıl almaz iftiraya maruz kalan Üstad Hazretleri, atılan her iftiradan ve yapılan tüm suçlamalardan aklanmıştır. Ocak 1960'ta Ankara'ya girmesi polis tarafından engellenen Bediüzzaman, buradan Isparta'ya gitmiştir. Bu dönemde ağır hasta olan 83 yaşındaki Said Nursi Hazretleri daha sonra talebeleriyle birlikte Urfa'ya gitmiştir. Burada yürüyemeyecek kadar rahatsız olan Bediüzzaman Said Nursi'nin yerleştiği otele gelen polisler, İçişleri Bakanı'nın emriyle Bediüzzaman'ı Isparta'ya geri götürmeye çalışmışlardı. Said Nursi Hazretleri bu baskılar sürerken vefat etmiştir. Ömrünün yaklaşık 30 yılını hapis ve sürgünde geçiren Bediüzzaman, bu zor şartlar altında tüm ömrünü İttihad-ı İslam'ı savunarak geçirmiştir. Bediüzzaman Hazretleri'nin ve kendisine sadakatle bağlı nur talebelerinin büyük fedakarlıklar ve çilelerle yaptıkları çalışmalar neticesinde Allah'ın izniyle Risale-i Nur'un temsil ettiği sevgi dolu İslam ahlakı Anadolu'da kökleşmiştir. Ve Bediüzzaman'ın ifadesiyle kimsenin onu Anadolu'nun bağrından söküp atması mümkün değildir. Korkmayınız, ben küfrün belini kırdım. Daha o, bu memlekette hüküm ferma olamaz diyen Üstad Hazretleri bir asra yakın ömrünü baskı, zulüm, tehdit altında sürgünlerde ve hapislerde geçirmiştir. Bu güç şartlara rağmen inancından, azminden ve kararlılığından asla ödün vermemiş ve hapishaneyi bir medrese olarak gördüğünü Denizli Hapishanesi'nde yazdığı Meyve Risalesi'nde şöyle ifade etmiştir. Eskiden beri az bir ihaneti ve tahakkümü kaldıramadığım halde sizi yeminle temin ederim ki ahirete imanın nuru ve kuvveti bana öyle bir sabır ve tahammül ve teselli ve metanet, belki mücahidane, kârlı bir imtihan dersinde daha büyük bir mükafatı kazanmak için bir şevk verdi ki ben bu risalenin başında dediğim gibi kendimi Medrese-i Yusufiye ünvanına layık bir güzel ve hayırlı medresede biliyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar ne bir zillet. İşte onlar cennetin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır.
Evet, maşallah hocamız Bediüzzaman Hazretleri için son 1000 yılın en büyük İslam alimi Allah-u Alem demişti.
1300 yıl.
Efendim?
1300 yılın hatta.
Son 1300 yılın maşallah. Yani çünkü tüm neredeyse ömrü çileyle geçmiş olan, kendi risalelerinde de bu dünya hayatında hani dünya lezzeti namına neredeyse hiçbir şey tatmadım diyebilecek kadar hayatı hem çileyle hem Allah sevgisiyle geçen ve Risale-i Nur külliyatını inşallah yazan, Allah'ın ilhamıyla yazan çok değerli bir İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi. Ve çok önemli bir özellik de ne dediyse olmuş. Hatta ileriye yönelik de daha henüz çıkmayan mesela kıyametin saatiyle ilgili de ne söylediyse olduğu çok büyük bir İslam alimi. Mehdiyet konusu da mesela bunlardan bir tanesi ve en önemlisi Hazreti Mehdi'nin çıkacağını, İslamiyet'in dünyaya muhakkak hakim olacağını önümüzdeki yıllarda hemen tarih de veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu hakimiyetin inşallah gerçek olacağını, kendisi zamanında da bunun olmayacağını söylüyor. Ve inşallah da öyle de olacak. Yine değerli bir hoca efendi, Mehmet 40. Hoca Efendi Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda zat olarak, yani insan, normal bizim gibi konuşan, eden, şahs-ı manevi olarak değil, zat olarak geleceğini söylüyor. Risale-i Nur'dan öğrendiğimize göre her asırda büyük Mehdi'nin vazifesini görecek. Mehdi misal zatlar geldiği gibi ahir zamanda da Mehdi-i Azam gelecek ve en büyük bir tecdit yani yenilenme hareketinde bulunacaktır diyor diye söylüyor. Ahir zamanda gelecek Mehdi-i Azam Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evladından bir zattır diye söylüyor ve ahir zaman en şiddetli olduğu bir zamanda bu ümmetin imdadına koşacak ve onların hidayetlerine vesile olacaktır. Bu hususta pek çok da hadisi şerif vardır diye buyuruyor kendileri. Aynı zamanda Hayatım ve Hatıralarım ismi eserinde Mehmet 40. Hoca Efendi sayfa 380 ve 383. sayfalarında ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi ile Hazreti İsa'yı bir kabul etmek hem büyük bir hata hem de itikadi yönden büyük bir tehlikedir. Bir defa ahir zamanda gelecek Mehdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evladındandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Hazreti Mehdi benim neslimdendir, Fatıma'nın evlatlarındandır buyuruyor. Hazreti İsa'nın Peygamber Efendimizin neslinden olmayacağı çok açık olduğuna göre onun aynı olamayacağına, yani şahsi manevi bünyesinde her ikisinin de aynı zat olduğunu söyleyen kişilere cevaben Mehmet 40. Hoca Efendi bu şekilde söylüyor inşallah.
İnşallah.
Yani ayrı zamanda yaşıyoruz. Çok değerli bir Hoca Efendi, Mehmet 40. Hoca Efendi, Mehdi, Hazreti Mehdi'nin muhakkak günümüzde yaşadığını, geleceğini ve zat olarak İslamiyet'in hakim eden, değil mi? Vesile olan kişi olarak muhakkak geleceğini söylüyor inşallah. Yine Hazreti Mehdi'nin de yine çok özellikleri var.
Evet.
Değil mi hadislerde?
Evet, evet. Biz tabii burada sürekli bahsediyoruz Hazreti Mehdi'nin geleceğini, özelliklerini sürekli anlatıyoruz. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. Hazreti Mehdi'nin aleyhisselamın kutsal emanetleri emanetlerle çıkması. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberimizin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabut-u Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hazreti Adem'in cübbesini, Hazreti Süleyman'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberlerin nişaneleriyle çıkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet döneminde, yani insanların arasında olmadığı, tanınıp bilinmediği, hapis, sürgün, iftira, işkence ve zulüm gördüğü dönemlerinde birçok münafık çıkacaktır. Bu kişiler Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin gördüğü kötü muamele ve İslam ahlakının hakim olmamasından kaynaklanan zor şartlar nedeniyle delalete düşecektir. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın kendisi için belirlediği zaman geldiğinde peygamberlerden günümüze gelmiş olan çeşitli nişanelerle zuhur edecektir. Bu nişanelerden biri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın peygamberimizin Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Hırka-i Şerifi ve Sancak-ı Şerifi'dir. Hadiste şöyle bildirilmektedir. Salih B. Ukbe'den, o babasından, o da İmam Muhammed Bakır'dan, o ise babalarından nakleder ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi şöyle buyurdu: Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu delalete düşecektir. O peygamberlerin nişaneleriyle gelecek. Peygamber Efendimiz'in sancağı Hazreti Mehdi'nin yanında olacaktır. Peygamberimizin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr, yani hale bulunur. O Resulullah'ın vefatından beri açılmamış olup Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkınca açılacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bayrağının özellikleri diğer hadislerde şu şekilde ifade edilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bayrakları beyaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur. Bayraklarında Allah'ın ismi azamı yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki hiçbir birliği mağlup edilmez. Allah'ın elçisi için Hazreti Cebrail Aleyhisselam tarafından Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak, İmam-ı Zaman, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam tarafından yükseltilecektir. Bu sancağın özel niteliği, dört bir yanda bir aylık mesafedeki düşmanların kalbine korku salıyor olmasıdır. Buna eşdeğer olarak inananların kalplerinde memnuniyeti ve sağlamlığı arttıracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mührünü kullanacaktır. Hadiste verilen bilgiden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eserlerinde her hayırlı ve güzel ve faydalı işinde Peygamber Efendimiz'in mührünü kullanacağı anlaşılmaktadır. Hadiste bu mührün altın olduğuna, yani altın renginde bir mühür kullanıldığına da özellikle dikkat çekilmiştir. Cafer Sadık şöyle buyuruyor: adeta kaimi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim. Peygamberimizin altın mühürle mühürlenmiş sözleşmesini cebinden çıkarıyor, mührünü açarak onu insanlara okuyor. Burada görüyoruz açıkça Hazreti Mehdi'nin geleceğini ve özelliklerini. Biz programda zaten söylüyoruz, anlatıyoruz sürekli detaylarıyla, kişisel özelliklerini, görünümünü, işte bunun alametlerini, nasıl çıkacağını sürekli anlatıyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Gerçekten Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde dünyada, Müslüman aleminde barış olacak, huzur olacak ve dünyadaki savaşlar sona erecek. İnsanlar arasındaki.
Evet.
Ve artık Müslümanlar olan zulüm de ortadan kalkmış olacak.
Evet. Çok önemli bir konu hakikaten. Şimdi mesela kutsal emanetlerin de bu dönemde bulunuyor olması Hazreti Mehdi'nin yine hadislerle ve rivayetlerle gösterildiği şekilde olduğuna ve yaşadığına delalet ediyor. Mesela Hazreti Nuh'un gemisi de bulundu. Ama bu dönemde bulunması bunun çok önemli. Yine kutsal ahit sandığının inşallah bulunacak, bu dönemde ortaya çıkacak olması, normalde bakın bulunamıyor ama bu dönemde ortaya çıkıyor. Bu dönemin özelliğinden ileri geliyor. Söylediğim gibi bu dönemde vahşet çok fazla, zulüm çok fazla, savaşlar çok fazla. Dünyanın tamamında ve özellikle de masumları hedef alan bir deccalin hakimiyeti vardı. Ama bu azalarak, değil mi? İnşallah önümüzdeki günlerde İslamiyet'in hakimiyetiyle sona erecek. Şimdi bizim internet sitemiz var, Müslümanlara yapılan zulüm diye. İzleyicilerimiz hani Müslümanlar evet zor durumda diye böyle nitelendirdiğiniz cümlelerden daha detaylı görsel ve ne olduğunu görmeleri açısından zulümün, bakın hem Irak'ta, oradan Filistin'de ve birçok yerde yapılan zulümler ayrıntısıyla sitede görünüyor. Allah ayette şöyle buyuruyor, Nisa suresi 75. ayette: size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bize halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli yani koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına cehd etmiyorsunuz diyor Allah, buyuruyor. Yani bunlar için bakın tam bu ayette geçen, değil mi, zayıf bırakılmış kadınlar, çocuklar için çaba harcayın diyor Allah. Neden? Zulüm içindeler çünkü. Yani değil mi, zayıf bırakılmışlar. Onların zulümünü zor durumda kalmış hallerinden çekip çıkartmak gerekiyor. Çünkü Müslüman böyledir. Müslüman dünyada Allah rızası için yaşar. Ve nerede bir zulüm görse, adaletsizlik görse, nerede bir vahşet ve haksızlık görse ona müdahale eder. Çünkü Kur'an ahlakıyla yaşamayı kendisine hedef edinmiştir. Kur'an'ın ahlakında da zayıfın ezilmesi gibi bir konu yok. Muhakkak veren, fedakarlık yapan, koruyup kollayan bir karakter hakimdir Müslüman'da. Çünkü Allah böylesin, iyilik yapanın iyilik yapılmasını Allah emrediyor. Bu karakterin inşallah üstün olduğunu söylüyor ve emrediyor. Dünyanın birçok yerinde şu an zulüm var. Ya Irak'ta da var, Filistin'de de var. Ama sadece mesela Filistin'deki sorunu çözmek ve sadece Filistin'deki sorunu konuşmak yeterli olmuyor. Bugün Suriye'de Müslüman Müslüman'ı öldürüyor, katlediyor, işkence ediyor. Yine aynı şekilde
Libya'da,
Mısır'da,
Yemen'de.
Evet, Libya'da, Yemen'de ve o bölgede böyle gitgide yayılan ama Müslüman'ın Müslüman'a ateş ettiği, Müslüman'ın Müslüman'ı kırdığı orada bir sistem hakim. Her ne kadar adları biz Müslümanız desek de ve adları da Müslüman isimleri olsa da aslında hocamızın onu söylemişti. Bunlar da Darwinist eğitimden geçmiş, yine materyalist, komünist zihniyete sahip insanlar, bu tip yöneticilerin olmasından dolayı o bölgelerde şu an bir değil mi, İslamiyet'in hamiyeti, İslamiyet'in ateşlenmesini görüyoruz. Bu zalim yöneticilerin olması neden? Çünkü Deccal'in dini olan Darwinizm'den, bu eğitimden geçmiş olmalarından dolayı, halkına zulmetmesinden dolayı o bölgedeki sıkıntının artık şu an taştığını görüyoruz. Peki bu sıkıntılar, bu internet sitesinde izlediğimizde gördüğümüz sıkıntıların sonu, çözümü ne zaman gelecek, ne zaman olacak? Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği zaman olacak. Yani Allah inşallah çok kaderde ahir zamanı çok çok özelliklerle yaratıyor ve çok büyük hadiselerle yaratıyor. Yani Hazreti Mehdi çıkacağı zaman, çıktığı zaman bütün sorunların biriktiği ve muhakkak o çıktığında artık çözümün olacağına insanların kanaatinin geldiği bir zamanda ortaya çıkıyor. Çok büyük olayların artık olması sonucunda ortaya çıkıp ondan sonra İslamiyet'in hakim olmasıyla artık bütün bu sorunların çözümünün olduğu, savaşın, kargaşın ortamdan silindiği, yok olduğu, barışın, değil mi, bolluğun hakim olduğu bir döneme giriyoruz. Ne zaman? Hazreti Mehdi'nin vesilesi İslamiyet hakim olduğu zaman. Ki Hazreti Mehdi şu an yaşıyor. Hazreti İsa şu an yaşıyor günümüzde hayatta. Bütün rivayetler, bütün hadisler bu konudaki bugüne, bu zamana işaret ediyor. Ve bu çok müjdelenmesi gereken, çok konuşulması gereken bir konu. Yani Allah'ın mesela gönderdiği bir peygamber göğe ref ediliyor. Daha sonra da tekrar yeryüzüne iniyor. Bu çok mucizevi bir konu. Çok olağanüstü bir mucize. Yani normalde insanlar Peygamber Efendimiz'den sonra başka peygamberin gelmeyeceğini mesela düşünüyorlardı. Birçok böyle bir akım vardı. Ama hocamız onu çok kez anlattı. Allah'ın göndermiş olduğu bir peygamber ama bu sefer vahiy alan bir peygamber olarak değil, Hazreti Mehdi'nin yanında, değil mi? Onunla birlikte İslamiyet'i hakim edecek görevle inşallah geliyor. Bu aslında çok büyük bir olay ama dünyada insanların birçoğu da Hazreti İsa'nın günümüzde yaşadığından bile habersiz. Şimdi alametler çok belirgin ve yadsınamaz ve çok büyük olaylar oluyor. Onunla ilgili şimdi bir videomuz var, onu izleyelim, sonra konuşuruz inşallah.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında, yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400, yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır.
şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız, 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız, hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, burada birkaç tane alametten bahsedildi video içerisinde. Bunun gibi 200'e yakın alameti var ve hepsi gerçekleşmiş durumda. Yani çok büyük bir mucizedir normalde bu. Yani bir insan duyduğu zaman tek bir olayın gerçekleşmesi bile normalde onun hayatını kökten değiştirmesi gerekiyor. Yani çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene öncesinden ve 1400 sene sonra olacak bir olayı haber veriyor 1400 sene öncesinden. Yani biz şu anda mesela 1970'te yaşamış bir insan o dönemde kalkıp dese ki 10 sene sonra Kabe'de baskın olacak dese Hicri 1400'ün ilk günü ve de bu gerçekleştiğinde gerçekleşmiş olsa biz bayağı şaşırırız değil mi o şahıs? Evet. Yani çok enteresan bir insan deriz. Mesela güneş ve ay tutulmaları olacak bunun ardından dese sadece yani 1970'te söylese bile bunu biz acayip şaşırırız. Yani nasıl olur, nasıl bilebilir bir insan deriz. Ve o insanı gidip araştırmaya çalışırız yani. Kimdir bu şahıs diye. Değil mi?
Ha.
Ondan sonra dese ki mesela yine 1970 senesinde o güneş ve ay tutulmalarından sonra Halley kuyruklu yıldızı çıkacak dese. 86'da da çıksa 16 sene sonra. Üçüncü kez şaşkınlığımız artar. Nasıl olabilir böyle bir şey deriz. Bu böyle şahısın söylediği 200 olay gerçekleşmiş olsa 30 sene içerisinde biz artık deriz ki bu metafizik bir şahıs. Yani onun söyledikleri doğrudur deriz. Peygamberimiz bundan çok daha büyük bir mucize gösteriyor. 1400 sene öncesinden söylüyor bu olayları. 1400 sene sonra başlayacak bir süreç olacak diyor ve aynen şu olaylar gerçekleşecek diyor. 200'e yakın olay söylüyor ve bunlar yoruma açık olaylar değil. Net tarihi, ülkesi. Mesela Irak, Bağdat Alevlerle yok ediliyor Peygamberimiz. Bağdat Alev diye haber çıkıyor. Alevlerle yok ediliyor Bağdat. Para birimi kalkar diyor Peygamberimiz, para birimi kalkıyor. Üçe bölünür diyor, üçe bölündü diye Bağdat haber çıkıyor. Yani bunlar nasıl, hangi birisini tesadüfle açıklayacaksın? Denmiştir, öyle olmuştur, öyle bir şey olmaz. Yani çok detaylı veriyor çünkü Peygamberimiz bilgiyi Allah'ın izniyle. Ve bu kadar 200 tane detaylı bilgi vermişse Peygamberimiz, 201.si de Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın yeryüzünde olduğu bilgisi. Yani bunların olduğu olayların olduğu zaman diyor Peygamberimiz, 200 olay dan bahsedeceğim size diyor. Bu olaylar gerçekleştiğinde bilin ki yeryüzünde Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa faaliyettedir diyor.
Gerçekleşmeye başladığında inşallah.
Evet inşallah ve müjdeleşin diyor. Size emrediyorum diyor. Bu 200 olayı gördüğünüzde bakın 1-2 de değil, 3-5 de değil, 200. Müjdeleşeceksiniz diyor. Hazreti Mehdi'yi birbirinize müjdeleyeceksiniz diyor. Biz tabii bazı aklı evvellerin söylediklerine göre hareket etmeyiz tabii ki. Peygamberimizin söylediğine göre hareket ederiz. Biz baktık 200 alamet gerçekleşti. Demek ki Hazreti İsa, Hazreti Mehdi şu an yeryüzünde. Peygamberimiz de ne buyurmuş? Müjdeleşeceksiniz demiş. Biz Peygamberimizin emrini yerine getiriyoruz şu anda. Yani hiç kimseye de kınayıcının da kınamasından korkmuyoruz inşallah. Hazreti Mehdi'yi niye müjdeliyorsunuz? Hazreti Mehdi geçmiştir diyorlar. Şahsı manevidir. 570 sene sonra, 3 milyar yıl sonra gelecektir. Asıl kınanacak olan konuşmalar onların yaptıkları konuşmalar. Yani Allah ahirette hesabını da veremeyecekler. İnşallah Allah'ın dilemesi dışında. Onu da söyleyelim. Çünkü resmen yalan söylüyorlar. Peygamberimizin söylemediği şeyleri söylüyorlar. Peygamberimizin yapın dediği şeyi hiçbirisinde yapmıyorlar. Dolayısıyla ehli sünnet iddiaları da tamamen yalandır. Ehli sünnetle de alakaları yoktur yani onu diyen kişilerin. Çünkü peygamberimizin verdiği tarih bu. Bunun haricinde başka 1400 yok, 1400 senesi. Bunun haricinde başka 200 alametin gerçekleşmesi mümkün değil. Kıyamete zaten şurada 110 sene kalmış Allah'ın izniyle. Yani başka bir zaman yok zaten. Dolayısıyla biz de peygamberimizin müjdeleyin dediği Hazreti Mehdi'yi gelecek günümüz inşallah müjdelemeye devam edeceğiz.
Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir hatırlatma yapalım. Akşam saat 10'da yani 22'de Sayın Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programını Adıyaman Asu TV, A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Ben Akın Hocam ve Onur Hocam'a teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.